Ayrım 50. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 468. Bu fikre karşı çıkıyorsan, o halde bir yerden bir ev kiralamalıyız. Gerçi bu benim için büyük bir yük olacak ama önemli değil. Madem fikrimi uygulamayacağız, bunu dert etmeye gerek yok. Bu evlilik törenine katılmanız iyi olmaz anne diye karşı çıktı Gora. Ne diyorsun Gora? Binoy'un düğününe ben katılmazsam başka kim katılır? Hayır anne. Böyle bir şey asla olmayacak. Gora diye karşılık verdi Anandamoy'u. Binoy'un fikirlerine karşı olabilirsin. Ama onu düşmanımız olarak görmek için bir neden var mı? Anne bunu söylemeniz doğru değil. Binoy'un evliliğine katılamayacak olmak benim için üzücü bir şey. Onu ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz anne. Ama burada söz konusu olan sevgi değil. Arkadaşlık ya da düşman olmanın bununla bir ilgisi yok. Binoy bu işe sonuçlarını kabullenerek girdi. Biz onu terk etmiyoruz, o bizi terk ediyor. Yani böyle bir darbeye hazırlıklı olacak. Gora evliliğiyle ilgili hiçbir şey yapmayacağını Binoy da biliyor. Ama bu kadar hayırlı bir olayda onu yalnız bırakmayacağımı da biliyor. Sana şunu söyleyeyim, Binoy gelinine hayır dualarımı vermeyeceğimi bilse onu kimse evlenmeye razı edemezdi. Binoy'un aklından geçenleri bilmediğimi sanıyorsun dedi ve sonra da gözünden akan bir damla yaşı sildi. Gora da Binoy için çok üzülüyordu ama yine de annesine karşı çıkmaya devam etti. Anne, toplumun bir üyesi ve bu topluma borçlu olduğunuzu unutmayın. Gora, içinde yaşadığım toplumla olan bağlarımı uzun zaman önce kopardığımı sana defalarca söylemedim mi? Toplum bu yüzden benden nefret ediyor ve bu nedenle toplumdan uzak duruyorum. Anne dedi Gora, bu söylediğiniz bana her şeyden daha çok acı veriyor. Yavrum, seni bu acıdan kurtarmak benim yapabileceğim bir şey değil. Peki o zaman dedi Gora ayağa kalkarak, size ne yapacağımızı söyleyeceğim. Şimdi Binoy'a gideceğim ve ona sizin toplumdan daha fazla uzaklaşmanıza neden olmayacak şekilde evlilik işini halletmeye çalışmasını söyleyeceğim. Böyle yapmazsa bencillik etmiş olur. Tamam öyle olsun dedi Anandamoy'u gülerek. İstediğini yap. Git Binoy ile konuş bakalım ne olacak. Gora gittikten sonra Anandamoy'u uzun bir süre düşüncelere dalmış bir şekilde oturdu. Bir süre sonra yavaşça ayağa kalkıp kocasının yanına gitti. Bugün yeni ayın 11. günü olduğundan Krishna Dayal yemeğini hazırlamamıştı. Hinduizm ile ilgili bir kitabın yeni bir Bengalce çevirisini bulmuş, şimdi de bir geyik derisine oturmuş onu okuyordu. Anandamoyi görünce çok rahatsız olmuştu ama karısı saygılı bir mesafede durdu. Kapı eşiğine oturduktan sonra kocasına şöyle dedi. Büyük bir hata yapıyoruz. Krishna Dayal dünyevi işlerle pek ilgilenmiyordu. Bu nedenle umursamaz bir edayla şöyle dedi. Ne hatası? Gora'yı aldatmaya devam edemeyiz. İşler gittikçe daha fazla karışıyor. Gora kefaret töreni sorununu ortaya attığında Krishna Dayal da bunu düşünmüştü. Ama ardından kendini çeşitli riyazet yöntemlerinin uygulanmasına o kadar vermişti ki bunun üzerinde düşünmeye zaman bulamamıştı. Görünüşe göre Sosimuki'nin düğünü Palgun ayında yapılacak diye devam etti Anandamoy. Şimdiye kadar evimizde ne zaman dini bir tören olsa bir bahane bulup Gora'yı evden uzaklaştırırdım. Ama şu ana kadar bu kadar önemli bir tören yapılmamıştı. Peki Sosi'nin düğününde ne yapacağız? Söyleyin lütfen. Tehlike gün geçtikçe artıyor. Günde iki kez Tanrı'nın beni affetmesini diliyorum ve bana layık gördüğü cezayı çekeceğimi söylüyorum. Ama her zaman bunu daha fazla saklamanın gitgide imkansızlaştığını ve bunun sonucunun Gora için bir felaket olacağını düşünüyorum. Şimdi bu konu hakkında onunla konuşmama izin vermenizi istiyorum. Ardından kaderimde ne varsa onu çekmeye razıyım. Krishna Dayal'ın inzivasını bozmasının anlamı neydi? Son zamanlarda çok sıkı kurallara bağlı riyazet içindeydi. Nefes alma çalışmalarında neredeyse mümkün olmayan şeyleri başarıyordu. O kadar az yemek yiyordu ki kısa süre içinde midesi sırtına yapışacaktı. Tam böyle bir zamanda başına böyle bir felaket geliyordu. Çıldırdınız mı dedi Krishna Dayal. Gora ile ilgili sırrı şimdi açıklarsanız beni güç durumca bırakacak açıklamalar yapmak zorunda kalacağım. Büyük bir olasılıkla maaşımı kesecekler. Belki polisle bile başımız belaya girecek. Olan oldu. Siz işlerin kötüye gitmesini engellemek için elinizden geleni yapın. Elimizden başka bir şey gelmez. Krishna Dayal, ben öldükten sonra ne isterlerse yapabilirler diye düşünüyordu. Ama bundan önce onlardan tek isteği vardı, kendisini yalnız bırakmaları. Bundan başka etrafında olup bitenlere önem vermezse her şey yoluna girecekti. Ne yapması gerektiğine karar veremeyen Ananda Moy'un canı sıkılmıştı. Ayağa kalkarken, "Çok hasta görünüyorsunuz, bedeniniz," diye söze başladı. Ama "beden" diyerek Ananda Moy'un sözünü kesti Krishna Dayal. Karısının yaptığı bu aptallık karşısında dayanamamıştı. Ama doyurucu bir çözüme ulaşamayınca tekrar yerine oturup çalışmalarına daldı. Bu sırada Mohim, Sanyasi ile birlikte dıştaki odada oturmuş, dini yaşamın önemli ilkeleri üzerine bir tartışmaya dalmıştı. Cevabının bütün yaşamını etkileyeceğini düşündüğü için tevazuyla ama biraz da endişeyle ortaya attığı soru şuydu. Bir aile babası selamete erebilir mi? Sanyasi bir aile babasının selamete eremeyecek olmasına rağmen cennetin hala ulaşılabilir olduğunu söyleyerek Mohim'i avutmaya çalışıyordu. Ama o böyle bir sözle rahatlayacak biri değildi. Onun esas istediği selamete ermekti. Yalnızca cennet onun bir işine yaramazdı. Kızını istediği şekilde bir evlendirebilse o zaman kendini Sanyasi'nin hizmetine ve selamete ulaşmaya adayacaktı. Ama kızını evlendirmek kolay iş değildi. Ah, gurusu ona merhamet etseydi. Sucharita konusunda kendini aldattığını düşünen Gora, bundan sonra daha dikkatli olmaya kararlıydı. Alıştığı yoldan çıkması, topluma karşı olan sorumluluklarını unutmasına neden olmuştu. Gündüz ibadetini bitirdikten sonra odasına gittiğinde Paresh Babu'nun kendisini beklediğini gördü. Gora, Paresh Babu'yu görünce biraz heyecanlanmıştı. Çünkü onunla olan ilişkisinin ayrı bir niteliği vardı. Gora kendisine saygılarını sunduktan sonra Paresh Babu söze girdi. Binoy'un evleneceğini duymuşsunuzdur. Evet, duydum. Brahmo geleneklerine göre evlenmeye hazır değil diye ekledi Paresh Babu. O halde bu evlilik gerçekleşmemeli. Bunu tartışmamıza gerek yok dedi Paresh Babu gülerek. Cemaatimizden hiç kimse düğüne katılmayacak. Binoy'un yakınlarından kimsenin gelmeyeceğini de duydum. Kız tarafından yalnızca ben olacağım ve sanırım Binoy'un yanında da yalnızca siz. Bu yüzden size bir konuda danışmaya geldim. Bana danışmanızın bir faydası olmaz. Ben bu işe karışmayacağım dedi Gora başını sallayarak. Bunu duyunca Paresh Babu çok şaşırmıştı. Gora Paresh Babu'nun şaşırdığını görünce utandı ama utancı onu daha sert konuşmaya itti. Böyle bir olayda nasıl yer alabilirim? Çünkü arkadaşısınız dedi Paresh Babu ve tam da böyle bir zamanda insan arkadaşlarına ihtiyaç duyar, öyle değil mi? Onun arkadaşıyım, bu doğru ama bu benim dünyadaki ne tek bağım ne de en önemlisi. Binoy'un davranışında dine aykırı bir şey olduğunu düşünüyorsunuz diye sordu Paresh Babu. Dinin iki yüzü vardır, biri ruhani, diğeri de dünyevi. Din toplumun yasalarıyla ortaya çıktığında topluma zarar vermeden dine karşı gelemezsiniz. Sayısız yasa var ama hepsinin de dini simgelediğini düşünebilir misiniz? Paresh Babu, Gora'nın zihnini harekete geçiren bir noktaya dokunmuştu. Gora, bu hareketlenmeden sonunda kesin bir yargıya varmıştı. Hissettiklerini anlatmakta hiç duraksamadı. Anlattıklarının ana fikri, bu tür yasalarla kendimizi tamamen topluma adamazsak, o zaman toplumun var olma amacının önüne engeller koyacağımızdı. Bu nedenle amaç gizlidir ve toplumun her üyesinin bu amacı görmesi mümkün değildir. İşte bu yüzden kendi muhakeme yeteneğimizden başka bir güce sahip olmayı, böylelikle topluma saygımızı göstermeyi isteriz. Paresh Babu, Gora'nın söylediklerini dikkatlice dinledi. Kendi atılganlığından utanan Gora, bir süre sonra sustu. O zaman Paresh Babu şöyle dedi. Söylediklerinizin ana fikrine ben de katılıyorum. Tanrı'nın her toplum için bir amacı olduğunu ve bu amacı herkesin anlayamayacağı çok doğru. Ama insanların görevi bu amacı anlamaya çalışmaktır. Yoksa amaçlarının bir ağaç gibi bilinçsiz bir şekilde kurallara uyabilmek olduğunu düşünmemelidirler. Asıl söylemek istediğim, eğer daha en baştan toplumun her dediğine uyarsak, onun gerçek amacının farkına varabiliriz. Ama yalnızca topluma karşı koyarsak, hem toplumun önüne engeller koymuş, hem de onu yanlış anlamış oluruz. Gerçek, yalnızca karşı çıkarak ve önüne engeller koyarak sınanabilir diye öne sürdü Paresh Babu. Çağlar boyunca gerçek, yalnızca bir grup bilgili adam tarafından sınanmamıştır. Gerçek, her yaştan insan tarafından tekrar tekrar keşfedilmelidir. Ama yine de şimdi bunu tartışmaya gerek yok. Bireylerin özgürlüğüne saygı duyuyorum. Çünkü bireylerin karşı koyma özgürlüğü sayesinde neyin en sağlam gerçek, neyin geçici bir heves olduğunu anlayabiliriz. Toplumun refahı bunu bilmemize ya da en azından bunun için çabalamamıza bağlıdır. Paresh Babu bunları söyledikten sonra ikisi de ayağa kalktı. Paresh Babu sözüne devam etti. Brahmo Samaj'ın itibarı açısından bu düğün töreninden uzak durmaya karar vermiştim. Binoy'un dostu olarak sizin bu konuyu tatlıya bağlayacağınızı düşünmüştüm. Bu gibi durumlarda bir arkadaş bir akrabadan daha faydalı olabilir. Çünkü o toplumun muhalefetine karşı koyabilir. Ama siz de Binoy'u yalnız başına bırakmaya karar verdiğinize göre sanırım bütün sorumluluğu üzerime almalıyım. Her şeyi tek başıma halletmeliyim. Gora bu tek başına sözünü duyduğunda Paresh Babu'nun aslında ne kadar yalnız olduğunu anlamamıştı. Bordas Sundari ona karşıydı. Kendi kızları ondan hiç hoşnut değillerdi. Hari Mohini'nin karşı çıkacağı korkusuyla Sucharita'dan bile yardım isteyememişti. Bunun da ötesinde Brahmo Samaj'ın bütün üyeleri Paresh Babu'ya diş biliyorlardı. Binoy'un amcası da Paresh Babu'ya iki mektup yazmış, onu bir genci zorla alıkoyan iki yüzlü ayartıcı biri olmakla suçlamıştı. Paresh Babu evden çıkarken Abinash ve Gora'nın partisinden bir iki kişiyle karşılaştı. Bu genç adamlar Paresh Babu'yu görür görmez onunla alay etmeye başladılar. Ama Gora öfkeli bir sesle onları azarladı. Saygıdeğer bir insana saygı gösterme gücüne sahip değilseniz bile en azından böyle aşağılık şeyler yapmayın. Gora bir kez daha kendisini partisinin eski işlerine gömülmüş bir halde bulmuştu. Ama bu işler şimdi ona ne kadar tatsız geliyordu. Hepsi de ne kadar tatsız ve anlamsızdı. Bütün bunlara iş demek bile mümkün değildi. İçlerinde hayat yoktu. Bu şekilde ders vermek, yazı yazmak ve bir parti kurmak gerçek iş değildi. Bütün bunlar iş yapmayı engelliyordu. Gora daha önce hiç böyle hissetmemişti. Bunların hiçbiri ilgisini çekmiyordu artık. Yaşamının sahip olduğu yeni güçle engellere takılmadan akabileceği doğru bir kanal bulmak istiyordu. Bu sırada Gora'nın kefaret ayininin hazırlıkları da son hızda sürüyordu. Gora en azından bunu yapmaya az da olsa heves duyuyordu. Bu tören onu hem hapishane yaşamının kirinden hem de her açıdan arındıracaktı. Böylelikle bu yeni bedeniyle yapmak istediği işleri yapmaya koyulabilirdi. Tören için uygun bir yer bulunmuş, günü saptanmıştı. Doğudan batıya en tanınmış panditlere gönderilmek üzere davetiyeler hazırlanıyordu. Gora'nın partisinin varlıklı üyeleri harcamalar için para toplamışlardı. Bütün parti üyeleri sonunda ülkelerinde büyük bir işin başarılacağını düşünür gibiydi. Abinash yakın çevresine danışmış, panditler çiçekleri, sandal ağacı macunu, pirinç tanelerini ve kutsal otları sunarken Gora'ya da Hinduizmin ışığı sanının verilmesinin mümkün olup olmadığını öğrenmeye çalışıyordu. Altın harflerle parşömen üzerine yazılmış birçok Sanskritçe slokalar hazırlanacak ve bunlar Brahman panditler tarafından imzalandıktan sonra sandal ağacından bir kutunun içinde Gora'ya sunulacaktı. Sloka, kutsal metinlerin ya da destansı şiirlerin beyti. Bundan sonra Max Müller'in Rigveda üzerine yazdığı bir kitabın Moroken ciltli bir baskısı, orada bulunan bilgelerin en yaşlısı tarafından yaptıklarının bir karşılığı olarak Gora'ya verilecekti. Rigveda, Hinduizmin kutsal metinleri olan Vedaların ilk, en eski ve en önemli bölümü. Böylelikle Hinduizmi korumak için elinden gelen her şeyi yapmış olan Gora'ya karşı şükranlarını göstermiş olacaklardı. Bu şekilde Gora'nın haberi bile olmadan töreni herkes için nasıl daha verimli ve memnuniyet verici hale getirebilecekleri üzerine partisinin üyeleri arasında her gün tartışmalar yapılıyordu. 50. ayrımın sonu. Sayfa 476.